Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.
Efendim merhabalar, Şifa Yolculuğu'na hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte keyifli bir zaman dilimini paylaşacağız. Çok güzel bir konuya değineceğiz, çok özel bir konuyu konuşacağız. Bitkiler bu dünyada insanoğlundan önce vardı, bizden sonra da olacaklar. Bitkiler dünyanın genetik mirasını da bünyelerinde taşıyorlar. Onları doğru kullanmak, sağlıklı yaşamaktır. Evet, buradan yola çıkacağız ve bugün farmakognoziyi konuşacağız, fitoterapiyi konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Ufuk Kocaoğlu Çalışkan bizimle olacak. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü.
Evet.
Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim Didem Hanım. Beni ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederim.
O keyif bize ait. Çok özel bilgilere sahip olacağız sayenizde. Burada biraz önce söylediğim gibi fitoterapi dedim ama öncesinde bir farmakognoziyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü ana nokta oradan başlıyor değil mi?
Evet, çok güzel değindiniz.
Onun için önce bir tanımlama yapalım istiyorum hocam.
Evet.
Farmakognozinin tanımını yapalım. Ondan sonra onun bağlantısı olan bir ayağı olan diyelim. Evet. Fitoterapiden de bahsedelim. Buyurun lütfen.
Peki. Farmakognozi doğal kaynaklı ilaç ham maddelerini tanıtan, bunların hazırlanması, ticareti, korunması, işlenmesiyle ilgilenen, inceleyen eczacılık bilim dalıdır. Kısaca.
Eczacılık eğitimde temel olan disiplinlerden biridir birisidir. Diyebiliriz.
Evet.
Diğerleri nelerdir?
Diğer disiplinlerimiz eczacılık fakültesinde eğitim ikiye ayrılır. Meslek eğitimi evet. Ve temel bilimler eğitimi. Mesleki eğitiminde farmakognozinin dışında farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya gibi diğer disiplinler de mevcuttur. Farmakognozi, biz farmakognozlar olarak temeldir diyoruz çünkü ilacın temeli bitkilerdir. Doğal ilaç ham maddeleridir evet. Olarak düşünüyoruz. Farmakognozi sadece bitkilerden değil, tüm doğal ilaç ham maddelerini içeren, konu alan bir bilim dalıdır. Duroklardan bahsediyoruz.
Evet, milattan önce 2000 yıl önce Hammurabi zamanında Asur'da durok veren bitkilerin kültürünün yapıldığı bilinmekteymiş.
Evet,
yani
evet.
Gerçekten çok eskiye ait bir tanımlama. Droglar dedik, devam ediyoruz farmakognoziye ama burada bir drogun da tanımını yapalım istiyorum dinleyicilerimizin yabancı olmaması adına. Çünkü zaman zaman drogu da kullanacağız sohbetimiz
evet,
içerisinde.
Drog en eski bilinen biyolojik orijini ilaç ham maddesidir. Evet. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Eski Türkçe'de Orta Asya Türkçesinden geliyor. Dalık yani bitkisel ilaç anlamında kullanılmış önce. Biz günümüzde ise eczacılıkta durağı ilaç ham maddesi, doğal ilaç ham maddesi olarak kullanıyoruz. Doğal ilaç ham maddesi dediğimiz zaman bunun içerisinde hayvansal duroklar, hayvanlardan elde edilen ilaç ham maddesi ise hayvansal duroklar diyoruz. Bitkilerden elde edilen ilaç ham maddesi ise bitkisel duroklar diyoruz. Bunun dışında mikroorganizmaları da kullanıyoruz.
Evet.
Mantarları kullanıyoruz, bakterileri kullanıyoruz. Onlar da durak olarak kabul edilebiliyorlar.
Peki bunların hepsini fermente etmek amaçlı mı? Ayrı ayrı mı kullanılıyor? Bir arada kullanıldığı oluyor mu?
Çok çeşitli şekilleri olabiliyor. Ayrı ayrı amaçlarla da kullanılabiliyor. Mesela bugün bir şitaki mantarından bahsediyoruz. Bitkiler sınıfına girmiyor. Ayrı bir sınıf. Tek başına kullanılabiliyor. Onun dışında bazı bakterilerin fermentasyonundan faydalanıyoruz. Biyoteknolojik olarak ilaç ham madde üretiyoruz.
Evet.
Sizin dediğiniz gibi ferment olarak da karışım olarak da kullanabiliyoruz.
Evet, bu karışımlar söz konusu olabiliyor. Biz bugün daha çok fitoterapiden, bitkisel olanlardan bahsedeceğiz. İki farklı dalı olduğunu söyledik farmakognozinin. Ama birazcık daha farmakognoziden bahsedelim istiyorum fitoterapiye geçmeden. Ne dedik? Eczacılığın eğitimde temel olan disiplinlerdendir dedik. Ne zaman başladığını, özellikle ülkemizde ne zaman başladığını ben merak ediyorum.
Peki.
Eczacılıkta yerini merak ediyorum. Ana temel ama yine de Türkiye'de nasıl bir noktada bu durum? Onu bir öğrenelim istiyorum.
Tabii ki. En eski kitabelerde görüyoruz biz. Drog adı verilen yani ilaç ham maddelerinin kültürlerinin yapıldığını, bitkilerin kültürlerinin yapıldığını Asurlarda görüyoruz. Romalılarda görüyoruz. Çinlerde, Mısırlılarda görüyoruz. Hiyerogliflerden bilgiler ediniyoruz. Türkiye'de ise eczacılık eğitimi 1867 yılında başlıyor. Ama tıp içerisinde bir eczacılık sınıfı açılmasıyla başlıyor. 3 yıllık bir sınıf bu.
Evet.
1909'a geldiğimizde İstanbul Eczacılık Mektebi kuruluyor. 1913'te ise Eczacılık Mektebi'nin içerisinde farmakognosi kürsüsü kuruluyor ve Sarım Çelebioğlu hocamız bu kürsünün başına atanıyor. Ondan sonra farmakognosi kürsüsü bizzat bilimsel olarak katkılarda kendi adıyla hizmet vermeye devam ediyor.
Günümüzde durum nedir?
Günümüzde de eczacılık fakültelerinde farmakognosi kürsüleri bulunmakta. En güçlü kürsülerden birisi. Öğrencilerimiz, halk özellikle oldukça yoğun ilgi göstermekte.
Son yıllarda daha artmıştır sanıyorum.
Evet, özellikle son yıllarda arttı. Kişisel ilaçların dışında yani sentetik ilaçların yan etkisinin artmasıyla birlikte insanlık tekrar doğaya döndü. Bu sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da böyle bu hale geldi.
Aslında şöyle hemen aklıma bir soru geliyor. Doğal olarak doğala döndük ve bu konu yönetmeliklerle de özellikle artık ülkemizde de hayata geçirildi. Tamamlayıcı tıp adı altında belli başlıklar altında onaylandı. Bunun da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Her geçen yılda daha da artarak etkisini olacağını düşünüyorum. Eczacılık fakülteleri bunun neresinde? Bunu da merak ediyorum aslında. Madem buraya geldik oradan da bu sorunun cevabını öğrenmek isterim.
Biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp diyoruz. Alternatif tıp olarak da geçmişti daha önce ama alternatif tıpı alternatif kabul etmiyoruz.
Çünkü daha çok sonuçta birbirini destekleyen iki unsur diye bakmak lazım.
Destekleyen, tamamlayan unsur olarak bakıyoruz. Eczacılık fakülteleri farmakognozi ve fitoterapiyle girdi aslında geleneksel tıpa.
Evet.
En çok fitoterapiden örnekler kullanılıyor. Farmakognoziden örnekler kullanılıyor geleneksel tamamlayıcıda. Fitoterapi bir bütün. Fitoterapinin bir ilaç hazırlanması ayağı, bir de terapi adı üstünde tedavi ayağı var. Geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğinden sonra fitoterapiye önem verildi ve tıp doktorlarında aslında bu işin içinde olması gerektiği göz önünde bulundurarak fitoterapi sertifika eğitimlerine yönelildi.
Ama bildiğim kadarıyla üniversitelerde bu eğitim henüz yerleşmiş
henüz yok.
Değil. Yavaş yavaş oluşacak.
Evet.
Birkaç üniversite artık bu konuda adım atmaya başladı. Özellikle doktorlarını da eğitmek amaçlı bildiğim kadarıyla.
Evet.
Doğal olarak tabii ki sizinle bir ortak çalışma da gerektiriyor anladığım kadarıyla.
Aslında şöyle, daha önceleri biz fitoterapi yüksek lisans eğitimini veriyorduk, vermeye başlamıştık. Gazi Üniversitesi'nde 2000 yılından beri fitoterapi yüksek lisans eğitimi veriliyor. Ankara Üniversitesi'nde var böyle bir eğitim. Anadolu Üniversitesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi'nde var. Fitoterapi eğitimini biz doktorlara ve eczacılara veriyorduk.
Evet.
Fakat doktorlardan çok az öğrencimiz geliyordu. Her dönemde bir ya da iki. Çok istekli, çok özel eğitim almak isteyenler.
Yani tıp eğitiminin dışında gibi
algılayıp
orada tutmaya
özel
çalışılıyordu daha önce
geliyorlardı
diye ifade ediyorsunuz. Evet.
Şimdi fitoterapi sertifika eğitimiyle birlikte daha çok tıp fakültesi mezunları ya da tıp fakültesinden öğrencilerimiz olacak. Doktorlara yönelik eğitim verilecek.
Yönetmeliğin katkısının olduğunu görüyoruz bu durumda. Aslında doğru olan da sanıyorum budur. Sonuçta eğitimli insanların özellikle tıp dalında, eczacılık dalında zaten yeterli bilgiye sahipler ama onların ehil ellerden bilgilenip sonuçta tedaviyi onlardan almak çok daha doğrudur. Merdiven altı olayının dışına çıkmak adına doğru olan uygulanmaktadır diyebiliriz artık değil mi?
Evet, kesinlikle çok doğru.
Peki sizler nasıl bir sistem uyguluyorsunuz böyle bir eğitim için?
Bizde iki tip fitoterapi eğitimi var. Birincisi tezli yüksek lisans eğitimi, fitoterapi eğitimi. Öğrencilerimizin belli derslerini almasını istiyoruz. Her dönem yaklaşık 30 AKTS, 30 kredi olacak şekilde iki dönem ders alıyorlar. İki dönemde tez için zaman ayırıyoruz.
Peki sadece tıp doktorları ve eczacılar olarak mı belirlediniz? Yan dallar, branşlar var mıdır?
Bizim üniversitemizde eczacılara ve tıp doktorlarına eğitim veriyoruz. Diş hekimleri de dahil tabii.
Evet. Ona.
Farklı üniversitelerde farklı uygulamalar olabiliyor tabii. Çünkü temel bir eğitimlerin olması bizim için önemli. Onun üzerine fitoterapi eğitimi veriyoruz. Bir de tesis yüksek lisansımız var. Bu talep üzerine ortaya çıkarılan bir eğitim. İki dönem ders alıyorlar öğrencilerimiz. Hatta üç dönem ders alıyorlar. Tez yerine, kapsamlı bir tez yerine bir araştırma projesi yaparak, bir derleme hazırlayarak mezun olabiliyorlar.
Güzel bir çalışma ortaya konuluyor. Sonuçta bilgilenmek her zaman çok önemlidir.
Evet.
Aktarımı çok önemlidir. Anladığım kadarıyla doktorlarımızın yaklaşımı da her geçen gün tamamlayıcı tıp olarak düşünülen o bir farklı branş gibi görülen, branş gibi de görünmüyor aslında. Fitoterapi, bitkisel tedaviyi dahil ediyorlar onlar da. Bu da güzel oluyor tabii. Peki şöyle bir soru soracağım size. Eczacılığın babası olarak kabul edilen Paracelsus 16. yüzyılda şöyle bir şey demiş. Bir maddenin etkili ya da zararlı olması miktarına bağlıdır. Öyle midir peki?
Bizim için doz çok önemlidir. Eczacılık fakültesine girdiğiniz andan itibaren size doz öğretilmeye başlanır. Miktar çok önemli. Miktar arttığında suyun, tuzun bile çok zararı vardır. Küçük miktarlarda zararı yoktur.
Her şeyin kararı demek.
Her şeyin kararı, evet. Çünkü bazı öyle bitkilerimiz, öyle droglarımız var ki çok güçlü olanlar. Mesela bunlardan birisi Atropa belladonna. Atropin yüksek miktarlarda kullandığınızda kesin öldürücü etkisi bile olabilir. Çok şiddetli, ciddi yan etkileri vardır. Onun yanında daha düşük doz, yüksek dozlara çıksanız da çok fazla zararlı etkisi olmayacak bitkilerimiz de var. Mesela papatya gibi, nane gibi.
Gerçekten zararı olmaz mı? Ne kadar çok kullanırsak kullanalım.
Yani tabii ki insanoğlunun da
kullanabileceği. Ben bunun için soruyorum. Ha, zararı yokmuş. Bile ben bunu alayım, içeyim diye düşünenler olabilir belki. Onun için soruyorum.
Tabii ki.
Yani biraz önce söylediğimiz cümlenin altını hep çizmek lazım. Her şeyin
doz
kararı.
Çok önemli. Doz çok her önemli. Şeyin kararı çok önemli tabii ki.
Faydasını elde etmeye çalışırken birdenbire zararıyla karşılaşabiliriz.
Evet, öyle örneklerini de çok görüyoruz günümüzde.
Evet, şimdi artık yavaş yavaş gelelim. Bitkilerimize, bitkisel tedaviye, fitoterapiye gelelim.
Evet,
fitoterapinin bir tanımını yapalım mı?
Fitoterapi kısacası bitkilerle tedavidir. Bitkilerle tedavi dediğimiz adı üstünde fito, bitki, bitkisel, evet. Terapi, tedavi anlamındadır. Bitkilerle tedavi dediğimizde bu bitkilerin içerisine çaylar girebilir.
Evet.
Bitkilerden yapılan çaylar.
Çok tükettiğimiz, kulaktan dolma bilgilerle tükettiğimiz çaylar. Sonuçta onları da abartırsak zararını görebiliriz.
Kesinlikle biz çayına göre yine değişmekle birlikte günde iki kupadan fazla çok önermiyoruz.
Bizim toplumumuzda özellikle klasik çay dediğimiz siyah çay,
evet,
tüketiliyor. Bu konuda aslında bir karar olması gerekiyor mu? Onu bir sorayım çünkü herkesin çok tükettiği bir ürün.
Evet, kesinlikle onda da bir karar olması gerekiyor tabii ki. Çünkü çok fazla içtiğinizde hem diüretik etkisi var hem de vücudunuzdan demiri uzaklaştırabiliyorsunuz ki bu temel elementlerden birisi yaşamımızı kaliteli bir şekilde devam ettirebilmemiz için.
Demir eksikliği olanlara duyurulur, evet. Özellikle. Sürekli çay tüketip sonra ne oldu benim demirime, niye bu kadar düşük çıktı diye sorguluyoruz. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de bu oran çok yüksekmiş çünkü.
Öyle.
Demir eksikliği oranı
özellikle
çok
bayanlarda güzelmiş. Oldukça fazla demir eksikliğine rastlıyoruz.
Evet.
Bitkilerle tedavide çay dedik ama fitoterapinin sadece çay değil tedavi sisteminde olanlar. Bunun dışında farmasötik formda uyguladığımız, kullandığımız bitkisel ürünlerimiz var. Bunlar içerisinde bitki ekstreleri olan, standartize bitki ekstresi olan pomatlar olabilir,
evet.
Tabletler olabilir, drajeler olabilir, tentürler olabilir. Bunlar da fitoterapide yerleri vardır.
Bunlar başlı başına aslında teker teker de ele alınabilecek unsurlar değil mi?
Evet, evet.
Evet, yani. Peki droglar elde edilirken nasıl bir uygulama yapılmakta? Bu bahsettiğiniz başlı başına ele alırız dediğim o tüm ürünlerden bir araya da getirilebiliyor değil mi? Belirlenebiliyor da. Bir de o konuyla ilgili bilgi alabilir miyim? Nasıl bir şey söz konusu oluyor?
Drog doğal ilaç ham maddesi demiştik. Bu bitkisel de olabilir, hayvansal da olabilir. Bitkisel droglardan bahsedecek olursak drogun gerçekten elde edilmesi, elde edilme koşulları... nereden elde edildiği bizim için çok önemli. Genetik materyali çok önemli.
Benim şöyle bir şey geliyor aklıma daha önce de bildiğim bazı bilgilerden yola çıkarak. Onlara elde edene kadar geçen süre, toplama zamanları, onun uygulama zamanı,
evet.
Her şeyin belli bir şeyde oranda olması gerektiği, en ufak bir aksamada etkinin çok aza ineceği ya da yok olabileceği bir durum söz konusu diyebilirim.
Kesinlikle.
Doğru mudur?
Şöyle bir örnek verirsek, kolşikum türleri kışın toplandığında yan etkileri yoktur. Hatta Avustralya'da bu patates gibi toplanıp yenmektedir.
Bahsettiğiniz ürün nedir hocam?
Çiğdem.
Öyle
türlerinden,
evet,
diyebiliriz. Evet. Fakat bahar, yaza doğru alkolit miktarı arttığı için bunların toplanıp kullanılması halk tarafından zararlı olabilir. Bizim için faydalı çünkü ilaç yapımında kullanıyoruz alkaloidleri. Bunun gibi toplama zamanı çok önemlidir. Kışın içerisinde ya da hamken içerisinde acı maddeleri barındıran bir meyve ya da bir drog mevsim değiştiğinde tamamen farklı bir duruma gelebilir. İçerisindeki maddeler değişebilir. Evet. O yüzden toplama zamanı, az önce bahsettiğiniz gibi toplama zamanı çok önemli. Bitkinin çiçekli olup olmaması, yaprakların olup olmaması veya yumusunun hangi durumda olduğu bizim için çok önemlidir.
Bir de sanıyorum bir bitkinin farklı farklı bölümlerine de ayrı işlemler uygulayarak kullanabiliyorsunuz.
Bütün bir bitki kullanıldığı gibi, mesela papatyada bütün bir bitkiyi kullanabiliriz. Ya da sadece çiçeklerini kullanabiliriz. Hı. Ya da sadece tomurcuklarını kullanabiliriz. Hı. Ya da meyvesini kullanabiliriz. Droglar parça parça da kullanılabilirler. Böyle deyince bu, yani farklı farklı drogların kullanılması, bir drogun değil, farklı drogların bir arada kullanılması karışımı da getiriyor.
Doğal
yani,
olarak.
Evet, karışımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Belli bir denetimde olmaları gerekiyor. Biz bu noktada eczacılar olarak devreye giriyoruz. Denetim ülkemizde şu anda tam olarak yapılmıyor. Hı hı. O yüzden de...
Onun için bir çalışma var mıdır?
Sağlık Bakanlığı'nda denetimler zaman zaman yapıldığını duyuyoruz. Fakat eczacıların da olması gerekiyor denetim içinde. Bitkiyi çünkü en iyi bilen eczacılardır. Hı. Farmakognozlardır, fitoterapi eğitimi almışlardır. Tabii ki eczacılar da eczacılık eğitiminde de bitki tanıtılıyor. Karışımı da en iyi bilen onlardır. Çünkü her zaman karışımı fiziksel özelliklerine göre ayırt edemeyebilirsiniz. Mikroskopik özelliklerine de bakmak gerekir yeri geldiğinde.
Çok şanslı bir ülkede yaşıyoruz biz. Anadolu'da flora çok geniş.
Evet.
Bu bağlamda da aslında sizin de araştırmalarınız çok fazla olsa gerek değil mi? Hı hı. Çok fazla bitkiye sahibiz diye biliyorum. 11 bin çeşidimiz var. Bilinen galiba ama yapılan çalışmalarda daha
zaman
fazla olduğu söyleniyor.
Zaman çıkıyor tabii ki.
Siz bu çalışmalara dahil olabilme şansına sahip oluyor musunuz?
Tabii ki. Zaman zaman şöyle halkımızdan veya arkadaşlarımızdan bize de talepler geliyor. Hı hı. Deniyor ki şu bitki yara iyileştirici olarak kullanılıyor bu bölgede. Nasıl kullanıldığını araştırıyoruz biz. Kaynağına gidiyoruz. Hı hı. O bitki yara iyileştirici olarak nasıl, hangi zamanda topluyorsunuz? Nereden topluyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Bunları halk ilaçlarını araştırmada zaten bunları öğrencilerimize öğretiyoruz yüksek lisans seviyesinde. Lisans seviyesinde kısaca geçiliyor ama yüksek lisans yapmak isteyenler bunları öğreniyorlar. Daha sonra bitkileri topluyoruz ve fizyolojik etkisine hayvan deneylerinde bakıyoruz. Gerçekten o etkiyi gösteriyor mu, göstermiyor mu? O etkiyi gösteriyorsa ekstre bazında bakıyoruz tabii ki. Ekstre ediyoruz çeşitli solvanlarla. Hı hı. Ekstre ettikten sonra bakıyoruz. O etkili ekstrenin komponentlerine yani kimyasal içeriğini analiz ediyoruz. Farklı kimyasal yöntemlerle. Kromatografik yöntemler diyoruz biz buna. Hı. Oradan etken maddeyi bulmaya çalışıyoruz. Etken maddeyi tekrar deney hayvanlarında deniyoruz. Aynı etkiyi bulup bulmadığımıza bakıyoruz. Bazen buluyoruz, bazen bulamıyoruz. Çünkü sinerjik etki diye bir şey var. Hı hı. Bazen ekstreler, bitkiden elde ettiğimiz ekstreler daha etkili oluyorlar. Sadece tek etken maddedense.
Evet.
O yüzden ekstreleri kullanıyoruz. Ama bunun da standartize edilmesi gerekiyor. Yani ehli olan insanların...
Üzerinde doğru çalışmalar da yapılması gerekiyor. Gerçekten çok
gerekiyor.
Yaygın halk arasında işte bir ne bileyim bir yaralanma sonrasında benim bildiğim bir sarı kantaron derler.
Evet.
Onunla işte zeytinyağının karışımının çok iyi geldiğini söylerler. Bunun üzerinde yapılan araştırmalar evet böyle bir durumun ortaya çıktığını ifade ediyor.
Evet,
evet. Aslında aktarlarımız vardır bizim geleneğimizde. Zaman zaman gideriz deriz ki çok uykusuzum, uyuyamıyorum, bana bir şey öner onu içeyim. Bir karışım hazırlar verir. Ya da ne bileyim çok öksürüyorum bunun için ne yapabilirsin deriz. Yine bir karışım verir içeriz. Grip olmuşuzdur onun için bir karışım verir içeriz. Özellikle bu yıl çok ciddi sıkıntılar oldu. Virüsümüz de çok ciddi yaygın haldeydi. Hastalıklardan kurtulamadık. Destek tedaviler aldık. Bunları yapıyoruz ama ne kadar doğru, bize ne kadar doğru bir yönlendirmeyle o karışımları veriyor aktarlar. Belki yıllarını vermiş, el almış tabiriyle bunun içerisinde yoğrulmuş olanlar vardır ama günübirlik açılan aktarlar da var. Orada da işte zaman zaman istediklerimize cevap veriyorlar. Sonrasında da çok geri dönüşümünde olmadığını görüp niye böyle olduğunu sorgulamasını yapıyoruz. Ne kadar doğru uygulama yapıyorlar diye sorsam size hocam. Buradan yola çıkıyoruz. çıkarak.
Tabii ki ilk eczacılar, attarlar adı da verilen ilk eczacılar kendi droglarını kendileri topluyorlar, tedarik ediyorlar ve onları ilaç formuna dönüştürüyorlardı. Şu anda daha çok endüstriyel formda ilaçları kullanıyoruz. Basit rahatsızlıklarla işte öksürük, gribal enfeksiyonlar gibi tamamlayıcı amaçlı dip alabilirsiniz. Bitkisel karışımları kullanabilirsiniz. Evet. Tabii ki biz bunun bitkisel karışımların hazırlanmasını, çayların hazırlanmasını eczanelerde eğitim almış kişilerce yapılmasını diliyoruz.
Hı hı. Yeterli eğitim veriliyor mu? Hemen aklıma o geliyor.
Eczacılara yeterli eğitim veriliyor. Ama aktarlar da ehli olan aktarlara tabii ki sözüm yok.
Tabii ki.
Fakat denetimler yapılmadığı için papatya olarak satılan 10 çeşit bitki var.
Evet, yani papatya istiyorsunuz size veriyor. Hangisi olduğunu aslında, bilmeyerek alıyorsunuz
evet,
sizde. Önerilendir çünkü.
Kesinlikle. Onu kendileri de tanımayan aktarlarımız çok fazla.
Esas
çünkü papatyanın belli bir kokusu vardır. Belli bir yapısı vardır. Onu bilmeyen çok aktarımız var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu konuda.
Buradan da hemen bir başka soru geliyor aklıma. Doğal olarak aldığımız ilaçlar, onların yanında bize işte bunları da kullanabilirsiniz denilerek önerilen bu bahsettiğimiz çaylar vesaire tamamlayıcı destek tedavileri ele alırsak. İkisi kimyasalla bir araya geldiğinde bitkisel olarak kullandıklarımız bir çapraz etkileşim olabilir mi? Bir zarar söz konusu olabilir mi? Farkında olmadan kullandığımız bir ilaç var sağlığımızı düzeltmek adına. Bunun yanında ben bunu kullanıyorum ama bu da bana takviye olsun diye kendi kafamıza göre ya da işte birinin önerisiyle aldığımız bir ilaç var. Bunların çapraz durumu ne olabilir etkileşimi?
Evet, özellikle ciddi bir rahatsızlığınız varsa sürekli kronik olarak bir ilaç kullanıyorsanız ki tansiyon, diyabet öyle metabolik rahatsızlıklardan bazıları kafanıza göre tabiri caizse bitkisel bir ürüne başlamanız çok doğru olmaz. Doktorunuza danışmakta fayda var. Çünkü bitkiler her zaman masum değildir. Kullandığınız bitkisel ürünler her zaman masum değildir. Bunu defaatlerce biz üzerinde duruyoruz. Mutlaka doktorunuza danışın. O yüzden doktorlara eğitim vermeyi planlıyoruz fitoterapi konusunda.
Çünkü onlar da önerebilsinler.
Kesinlikle.
Neyi ne kadar kullandıklarını.
Evet, halkımız kendileri kullansa da söylemiyorlar doktorlara. Pek çok doktorumuz karşı olduğu için eğitim alırlarsa eğer. Çünkü bu tamamlayıcı bir tedavi.
Aslında hocam birçok kişi de bu ürünleri kullanıyor ama doktoruna gittiğinde bunu saklıyor. Çünkü evet. Doktorumdan da tepki alabilirim diye. O zaman da bir sıkıntı doğabilir değil mi?
Evet, evet.
Çünkü kullandığın ilaca ters tepki edebilecek bir şey size kullandığınız olabilir.
Az önce güzel bir konuya değindiniz. Bitkisel droglarla ya da ilaçlarla sentetik ilaçların tabii ki etkileşimleri söz konusu olabilir. Tedavi devam ederken doktoruna söylemeden bir bitkisel ürün kullanan kişi tedaviye sekte vurmuş olabiliyor. Ve doktor kafa karışıklığı içerisinde bu da işe yaramadı derken farklı ilaçları gereksiz yere hasta üzerinde kullanmış, denemiş oluyor. Bu da tedavide aksamalara neden oluyor.
Hastayı da yoruyor, bedeni de yoruyor.
Kesinlikle.
Doktoru da yoruyor
evet,
aslında.
Evet.
Net bilgileri aktarmak gerekiyor doktorumuza gittiğimizde. Ben bu ürünleri kullanıyorum. Etkileşimi ne olabilir diye de sormak lazım. Ama bunun için de sanıyorum bir çalışma yapıldığını biliyorum ben. Danışma adı altında nasıl kullanacaklarını öğretmek, ilaçları nasıl hayatlarının içerisinde doğru kullanacaklarını göstermek adına bazı üniversiteler çalışmalar yapmaya başlamışlar.
Evet.
Danışmanlık yapmaya başlamışlar. Bu da hoş olsa gerek değil mi?
Evet, evet. Bir telefon hattının ucunda danışabileceğiniz bir merkezlerin olması gerekiyor. Henüz biz kendi üniversitemizde başlamadık ama bu konuda ciddi bir şekilde düşünüyoruz.
O çalışmaların yapılması çok güzel olacak.
Evet, evet. Kolay ulaşmak bilgiye her zaman için önemli.
Hocam ilaç diyoruz. Hepimizin dilinde de var. Bunun bir de tanımlamasını yapalım mı ilaçlar?
İlaçların tanımlamasını yapalım tabii
yapalım.
Çünkü ilaç değişebiliyor.
Madem bir eczacıyı buldum ben karşımda ona bu soruyu sorarım.
Hastalığı tedavi etmek üzere hastanın kullandığı hazırlanmış ürüne ilaç diyoruz biz.
Evet.
Deva ilaç anlamına geliyor. Etken maddeleri de ilaç etken maddesi. Yani etkili bir madde vardır mutlaka ilaçların içerisinde. Buna da ilaç etken maddesi diyoruz. İlaçların yine hazırlanmasında yararlanılan fakat etkili olmayan maddeleri de ilaç yardımcı maddesi diyoruz. İlaç etken maddelerinin yanında ilaçların hazırlanmasında kullanılan fakat etkili olmayan maddelere de ilaç yardımcı maddesi diyoruz.
Evet. yararlı etken madde ilaç diyoruz. Asıl anlamı bu mu oluyor?
Evet.
Peki, ilaçlar hayatımızın artık her yerinde. Hı-hı. Başımız ağrıyor, ilaç alıyoruz. İşte ciddi bir sıkıntımız oluyor, ilaç alıyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi kafamıza göre ilaç alıyoruz. Bu konuya da biraz değinelim. Öyle gereksiz yere kullandığımız ilaçların bizde nasıl etkileri olur?
Gereksiz yere kullandığımız ilaçlar ilaçların etkisinin, daha sonra etkisinin olmasını düşürebilir. Antibiyotikler bunlara örnek.
Özellikle onu soracaktım hocam. Yani bazen doktora bile gitmeden durumumuzdan yola çıkarak antibiyotik kullanırsak bunu atlatırız gibi bir yorumla antibiyotik içiyoruz. Kişi son yıllarda artık, son günlerde daha doğrusu, doktorlarımız yazmadan antibiyotik artık kafamıza göre kullanamıyoruz.
Evet.
Bu çok iyi oldu. Onun için sözünüzü kestim. En önemlisi galiba ve en dikkat edilmesi gereken antibiyotikler.
Evet.
Onu kafamıza göre asla almamız gerekiyor. Onun dışında da mutlaka vardır.
Antibiyotiklerimizi tabii ki danışmamız gerekiyor. Doktorumuza ya da eczacımıza. Hı-hı. Öncelikle eczacıya danışabiliriz. Sonra doktora gidip, ulaşılamıyorsa doktora kolay bir şekilde, ki eczacılara çok daha kolay ulaşılıyor. Tavsiye ettikten sonra gerçekten antibiyotik için o noktaya gelmişsek kullanabiliriz. Antiviral ilaçlarımız var tabii.
Evet.
Onun dışındaki ilaçlarımızı da bu bitkisel ürünlerimizi mutlaka bir eczacıya danışarak, gıda takviyesi dediğimiz ilaç olmayan fakat hastalığın şiddetini azaltan ya da tedavi süresini kısaltan gıda takviyelerimiz var. Bunları da mutlaka bir eczacıya danışarak, ehli bir eczacıya danışarak almamızda fayda var.
Evet, hayatımızı daha rahat yaşayabilmek adına da kullandıklarımız,
kaliteli
bir yaşayabilmek adına için kullandığımız ürünlerimiz var. Bunları da yine bir arkadaşımıza iyi geldi, ben de kullanayım, bana da iyi gelir düşüncesiyle almamızın bir mantığı yoktur. Her ne olursa olsun en basit ilacı dahi danışarak alırsak bu ileride yaşayacağımız sorunların önüne geçmemize en büyük etken olacaktır sanıyorum.
Kesinlikle evet.
Evet hocam, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için bizi, buraya kadar geldiğiniz için. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz var mıdır? Hemen hızlı ve seri şekilde aktarın lütfen. Ama daha sonra eğer varsa bir arada olduğumuzda bir başka programda yine sizi konuk ederiz.
Kısaca söyleyeyim, ben fitoterapi demişken bitkiler her zaman masum değildir. Bitkisel ürünler de öyle. Dikkat ederek, danışarak kullanmamız gerekiyor. Ve fitoterapide tıp fakültesi mezunlarının, doktorlarımızın eğitimi de fitoterapi eğitimini tamamlayacaktır diye inanıyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Asıl temamız buydu zaten. Biraz önce söylediğiniz gibi ilaçlar asla masum değildir. Onu masum hale getirmek ehlinin elinde söz konusudur. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Doçent Doktor Ufuk Koca Çalışkan bizimleydi. Şifa Yolculuk'ta kendisiyle birlikteydik. Farmakognoziden bahsettik. Fitoterapiden bahsettik. Ve öğrenmeye çalıştık bir şeyleri daha yine. Sevgili dostlar, Şifa Yolculuğu'nun yine sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi size Sabiha Tan ulaştırdı. Ona da çok teşekkür ediyorum, Sabiha Tan arkadaşıma. Bu arada hemen küçük bir hatırlatma. Facebook adresimiz her zaman olduğu gibi, bize ulaşabileceğiniz adresimiz Şifaya Yolculuk. tret.net.tr Facebook adresimiz Şifaya Yolculuk. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.